Ayrım 45 ve İhtilal Altan Öğmen Sayfa 505 Karar oy birliğiyle mi alındı? Grubun 7 Nisan toplantısında bulunup da bu bildiriyi okuyanlardan bazısı şu durumun farkındaydılar. Grupta alınan meclis tahkikatı açılması kararı oy birliğiyle alınmamıştı. Ama bildiriyi hazırlayan grup başkanlığı bunu oy birliğiyle alındı haline sokmuştu. Profesör Rıfkı Salim Burçak anılarında şunları yazıyor. Görülüyor ki tebliğde meclis tahkikatı açılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildiriliyordu. Oysa oy birliği mevcut değildi. Bir defa ben aleyhte el kaldırmıştım. Sıtkı Yırcalı'da, Şevki Erker'de aleyhte oy vermişlerdi. Bunları da biliyordum. Tabii ki aleyhte oy kullanan daha başkaları da vardı. Buna rağmen grupta oy birliğiyle karar alındığı tebliğde ilan ediliyordu. Bu son zamanlarda başbakanın kullandığı ve şüphe yok ki faydalı olacağını sandığı bir usul idi. Başbakan meclis grubunda büyük bir tesanüt olduğunu kamuoyuna göstermekte fayda ummuş olmalıydı. Oysa ben bu tedbirin de partimizin lehinde bir sonuç vermediği ve vermeyeceği görüşündeydim. Hatta meclis grubumuzun her kararda, her meselede oy birliği halinde bulunması zaten normal karşılanamazdı. Türk politika hayatının çok gergin bir safhadan geçtiği bir sırada alınacak tedbirler üzerinde tam bir mutabakat olabilir miydi, olmalı mıydı? Tersine olarak partinin içinde başka fikir ve görüşlerin de bulunduğunun kamuoyunca bilinmesinde fayda vardı. Muhalefet partimizi fikir serbestliğinden yoksun gösterirken bizim de her meselede oy birliği halinde bulunduğumuzu suni yani yapay olarak göstermemiz sakıncalı olmaz mıydı? Burçak'ın değerlendirmesi tabii yerindeydi ama 1960 yılının o günlerindeki DP grubunda oy çokluğunu oy birliği haline getirmek gibi işlemler artık doğal hale gelmişti. Buna sesini çıkaran olmuyordu, olsa bile sesini dinletebilmesi mümkün değildi. Sarol'dan istenen şeref sözü. Demokrat Parti grubunun 7 Nisan 1960 günkü toplantısında seçilen grup komisyonu 12 üyeden oluşmuştu. Başkanlığına Başbakan Menderes'in yakınlarından 1956'da aldığı geçici ihraç cezasından sonra parti içi itibarını yeniden kazanan ama hükümet dışında kalan Dr. Mükerrem Sarol seçilmişti. Baş raportörlüğü gazeteci milletvekili Bahadır Dülger üstlenmişti. Üyeler arasında DP'nin milliyetçi kanadından Sait Bilgiç, eski Kayseri Belediye Başkanı Osman Kavuncu gibi dönemin diğer ünlü milletvekilleri de vardı. Grup komisyonu o günkü grup toplantısındaki görüşmelerin ışığında CHP'nin ve bir kısım basının faaliyetine karşı hangi tedbirlerin hazırlanacağına dair önerilerini bir rapor haline getirecek ve gruba sunacaktı. Öneriler hakkındaki son karar yeni bir grup toplantısında verilecekti. Komisyon üyelerinin bazılarının grubun 7 Nisan toplantısında oluşan havadan tedirgin oldukları Dr. Mükerrem Sarol'un anılarından anlaşılıyor. Sarol grup komisyonunun başkanlığına seçilirken iki komisyon üyesinin Osman Kavuncu ile onun gibi Kayseri milletvekili olan Kamil Gündeş'in kendisinden bir talepte bulunduğunu yazıyor. Kavuncu ve Gündeş ona demişler ki, Sarol seni severiz sayarız, tecrübene zekana güvenimiz vardır, ağabeyimiz sayılırsın, senden bir isteğimiz var. Burada cereyan eden konuşmaları Menderes'e götürmeyeceksin. Ona bağlı olduğunu, onu canın kadar sevdiğini biliyoruz. Başkanımız olarak omuzunda taşıdığın sorumluluğu Menderes'e beslediğin sevginin üstünde tutacaksın. Hülasa buradaki görüşmeleri ona söylemeyecek ve onun yapmak istediği telkinleri bize anlatmayacaksın. Şimdi senden başkanımız olarak bize şeref sözü vermeni istiyoruz. Doktor Mükerrem Sarol anılarında ayrıntılarıyla anlattığına göre bu isteği kabul etmiş. Grup komisyonu çalışmalarına başlamış. Sarol kendilerinin görevlendirildiği grup toplantısının tutanaklarını getirtip incelemiş. Sonra grup komisyonu üyeleri görüşlerini açıklamış. Ancak o görüşler arasında CHP'nin tutumuna olduğu gibi hükümetin bazı tutumlarına yönelik eleştiriler de varmış. O eleştirilerin bir kısmı Sarol'un yaptığı özete göre şu konulardaymış. muhalefetin verdiği önergelerin bir türlü meclis gündemine alınmaması, vatan cephesi ocaklarının radyolarda yayınlanması, bunun toplumda asabiyet yarattığı belirtilerek, Kayseri'ye giden trenin durdurulması, toplantı ve gösteriler kanununun bazı idare amirlerinin kendi amaçlarına göre uygulanması, bunun kamu vicdanında tereddütler yarattığı belirtilerek, köşkten gelen telefon, Sarol anılarında kendisinin komisyondaki görüşmeleri komisyon dışına yansıtmama yolundaki sözünü tutmaya devam ederken başkalarının bunun tersini yaptığını fark ettiğini anlatıyor. Şöyle, birkaç kez Menderes buluştuğumuzda komisyon çalışmalarını merak ettiğini, raporun memleketin siyasi yaşantısı açısından tarihi bir vesika olacağını belirterek bilgi istedi. Rejimi korumanın komisyon çalışmalarına bağlı bulunduğunu ilave etti. Kendine meclis grubumuzun istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz demekle yetinmiş, ayrıntılarına değinmemiştim. Rapor hazırlanıncaya kadar kimseye bilgi vermeyeceğimize söz vermiştik. Buna rağmen teessür ile belirteyim ki konuşmaların mahiyeti günü gününe başbakana hatta cumhurbaşkanına kadar ulaşmış, görüşmeleri gizli tutmak mümkün olamamıştı. Çalışmalar sürerken bir gün köşkten telefon ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı benim ve Osman Kavuncu'nun saat 16'da köşkte olmamızı emretmişlerdi. Gönderilen bir araba Kavuncu ile beni saatinde Cumhurbaşkanı'na ulaştırdı. Cumhurbaşkanlığı köşkünde olanları da Sarol şöyle anlatıyor. Bilinen selamlaşma merasiminden sonra ikimize Cumhurbaşkanı'nın karşısında yer gösterdiler. Oturduk. Cumhurbaşkanı, ben partinin iç işlerine karışmam. Bugüne dek parti çalışmalarının hep dışında kaldım. Ancak hükümetimin icraatını, başarısını, rahat çalışmasını daima düşünmüş takip etmişimdir. Sıkıntıya düşülmesini istemem. Basının muhalefetin son zamanlarda hükümeti nasıl bir baskı altında tuttuğunu, idari mefluç yani felçli hale getirmek için nasıl her çareye başvurduklarını, memleketi nasıl karıştırdıklarını, vatandaşları nasıl iki düşman haline getirdiklerini görüyorsunuz. Meclis grubumuz bu konuların üstüne eğilerek çare bulmanız için sizi görevlendirmiş bulunmaktadır. Bunu unutmayın. Oysa duyduğuma göre siz hükümeti takviye edecek tedbirleri alma yerine ona güvensizlik teşkil edecek fikirler, olaylar üzerinde durmuşsunuz. O sırada çaylar gelmişti. Servis yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı ihtiyaten sözlerini kestiler. Hizmetliler uzaklaşınca konuşmasını sürdürdü. Bu arada zor da olsa Kavuncu ile göz göze geliyorduk. İkimiz de sıkıntı içindeydik. Hükümeti koruyun, saldırıları cezalandırın. Böylece Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın grup komisyonu başkanı ile Kavuncu'yu köşke çağırmasının nedeni anlaşılmıştı. Bayar komisyonda söylenen sözleri biliyordu ve bunlardan memnun değildi. Sarol hizmetliler ayrıldıktan sonra Bayar'ın görüşmeyi Kavuncu'ya soru sorarak sürdürdüğünü şöyle anlatıyor. Bayar, söyle bakalım Osman Bey, sen tecrübeli politika ve idare adamısın. Kayseri'de başarılı bir belediye reisliği yaptın. Devlet işlerini bilirsin. Muhalefetin memleketi ne hale getirdiğini, bir kısım gazetelerin, dergilerin onlarla nasıl işbirliği yaptığını görüyorsun. Bakalım ne çare buldunuz? Bu vadide arkadaşlarımızın neler düşündüğünü öğrenmek isterim dedi. Kavuncu'nun yüzü gerilmişti, hatları keskinleşmiş, rengi kızarmıştı. Mütebessim bir eda ile, ''Beyefendi, komisyonumuzun başkanı Mükerrem Bey'dir. İzin verirseniz bu sorularınızı o cevaplandırsın.'' dedi ve sustu. ''Allah bilir ya, çok zor durumda kalmıştım. Ne demem lazım geldiğini iyice kestiremedim. Her halükarda Zülfiyar'a dokunmamam gerekiyordu. Kendilerine, beyefendi çalışmalarımız sürüyor. Komisyonumuz grupta arkadaşlarımızın sergiledikleri düşünceleri kendine rehber aldı. Biz memleketin içinde çırpındığı, gittikçe felaket halini alan olayları incelerken kendi eksiklerimizi, kusurlarımızı da araştırdık. Hükümetimizin icraatı üzerinde de uzun uzun durduk. Sarol bu görüşten sonra komisyonda hükümete yönelen eleştirileri de özetlemiş. Ama demiş, hepimiz partimize sınırsız sevgilerle bağlıyız. Hükümet bizim hükümetimizdir. İnsan takati üzerinde harcadığı çabaları yakından görüyoruz. Buna rağmen kendimize ait kusurları belirtmeye mecburuz. Müsterî olmanızı rica ederim. Cumhurbaşkanının buna cevabı ve görüşmenin bitişi şöyle olmuş, Sarol anlatıyor. Her şeyden önce hükümetimizi korumaya, tecavüzleri, saldırıları cezalandırmaya mecbursunuz. Ülkeyi ateşe vermek isteyenlere seyirci kalamazsınız. Elde olmayan bir takım küçük kusurları bu önemli mevzularla karıştırmayın dediler. Kalktılar, bize de kalkmak düştü. Araba bizi meclise götürünceye kadar Kavuncu ile konuşmadık. Menderes'in beklentisi de aynı. Sarol'un anlattıkları Celal Bayar'ın CHP'ye açılacak tahkikatın ön raporunu hazırlayacak olan, başlangıçta da gizli ve tesirden uzak çalışmaya niyet etmiş bulunan grup komisyonundan beklentisinin özetiydi. Daha doğrusu o komisyonun başkanı ile bir üyesine verdiği talimattı. Bayar anayasaya göre resmen tarafsız ve yetkisi sınırlı cumhurbaşkanıydı. Ama fiilen nelerle meşgul olduğunu kimseden gizlemiyordu. Söyleyeceğini dolaylı yoldan anlatmaya da gerek görmüyordu. Her şeyi açık açık söylüyordu. Tabii bu görüşmeden Sarol hesabına da bir sonuç çıkıyordu. Celal Bayar onun komisyon başkanlığından memnun değildi. Sarol bu memnuniyetsizliğin sadece Cumhurbaşkanı Bayar'da değil, Başbakan Menderes'te de var olduğunu Menderes'in kendisinden işitecekti. Başbakan köşkteki görüşmeden sonra günlerden birinde Sarol'la Çiftlik civarında bir yürüyüş yapmış ve ona şunları söylemişti. Sarol anlatıyor. Menderes, doktorum bıraksaydın da Cumhurbaşkanı'nın sorusuna Osman Kavuncu devam etseydi. Yani cevap verseydi, neden sen durup dururken bir sürü yükü üstleniyorsun dedi. Sonra birden bana dönerek, doktorum kusura bakma düşündüklerimi olduğu gibi söylemek isterim. Son zamanlarda sende garip bir değişme var. Yaptıklarımıza eskisi gibi inançlı görünmüyorsun. Uzun süre hizmetlerin dışında kalmak seni kuruntulu ve biraz da hadiselere karşı septik yapmış. Bunca beraberliğimize rağmen gurbette yaşar gibisin. Demokrat Parti grubunun Dr. Mükerrem Sarol başkanlığındaki ön komisyonu çalışmalarını bu hava içinde sürdürdü. Şu da görülüyordu. Bayar'ın ve Menderes'in telkinleri sadece Sarol'a değil, öteki üyelere de ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak iletilmişti. Sonuçta grup toplantısına sunulacak raporu Bahadır Dülger yazdı, ötekiler imzaladı. CHP'yi divanı harbe mi vermeli, halk mahkemesine mi? Raporun grupta okunup görüşüleceği gün 12 Nisan 1960 günüydü. Grup toplantısı kalabalıktı. Katılanlar arasında sertlik taraftarlarının yanında o gelişmelerden tedirgin olanlar da vardı. Oturum açıldı, raporu Bahadır Dülger okudu. İçeriği Bayar'ın görüşlerine uygundu. Muhalefeti ve bir kısım basını daha önce grupta belirtilen iddialarla suçluyordu. Çare TBMM'nin işe el koyması ve 15 üyeli bir tahkikat encümeni kurmasıydı. Raporun okunmasından sonra konuşan hatiplerin çoğu rapordaki üsluba paralel görüşler öne sürdüler. Bazıları daha da sertti. Biri bir önceki grup toplantısında kabul edilen önerinin imzacısı Aydın Milletvekili Dr. Necati Çelim'di. Grup komisyonunun teklifindeki tahkikat encümeninin yanında hususi mahkemeler kurulmasının da şart olduğunu söylüyordu. Çelim Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir fesat kumpanyası diye tanımlayarak şunları söyledi. İsmet Paşa memleket içerisinde durmadan bir fesat kumpanyası kurdu. Gün geçmiyor ki Türk milletinin kaderiyle oynamasınlar. Biz samimiyetimiz, iyi kalpliliğimiz ve demokrasiye aşkımız ve inancımızla sabırla bekledik. Fakat inanıyorum ki bir gün Halk Partisi tasavvurlarında muvaffak olursa Türkiye'de demokrasi asırlarca geri gidecek. Bunun suçlusu da onlar olmayacak. İktidarı elinde tutmakta olan biz olacağız. Bu münasebetle vatan ve millet sevgisinin ifasını zaruri kılacağı bir karar alacağız. Bir taraftan tahkikat yapılırken buna ait komisyonun yanı başında vazife selahiyetleri istismar edecek olan teşekkül bir divan-ı harp mahkemesi mi olur, alelade bir mahkeme mi olur, bir divan mı, bir halk mahkemesi, bir... Tutanaktaki kelime silik okunamadı. Mahkemesi ne olursa elinin altında hazır bulunmalı. Muhalefet buna itiraz ettiği takdirde suçluluğunu beyan ve itiraf etmiş olacaktır. Konuşmalar bir süre o çizgide devam etti. CHP'ye karşı Harp Divanı veya Halk Mahkemesi gibi özel mahkemeler kurulmaya kadar ne kadar yeni önlem akla gelebildiyse hepsi önerildi. Ama söz sırası gelip kürsüye çıkan bir hatip bu gidişi değiştirdi. Yaptığı konuşma o zamana kadar oluşmuş olan politikaya karşı bir direniş hareketi gibiydi. DP'den alışılmadık bir öneri. Tahkikat açılacaksa iktidara da açılmalı. Hatip Erzurum Milletvekili Şevki Erker'di. Bir önceki grup toplantısında kabul edilen önergeye ret oyu veren 7 milletvekilinden biriydi. Teknik üniversite mezunu bir mühendisti, yaşı 50 civarındaydı. Ülkenin büyük bir tehlike içinde olduğunu o da kabul ediyordu. Ama bu tehlikenin sorumluluğunu sadece muhalefete yüklemenin doğru olmadığını düşünüyordu. Buna şöyle bir teşhis koyuyordu. Bu tehlike ülkenin iki cephe halinde bölünmeye doğru götürülmesindedir. Erker bu cepheleşmenin nedenleri araştırılacaksa o araştırmanın iki tarafı da kapsamasını istiyordu. İçinde bulunduğu Demokrat Parti grubunu ayrıca kendi içinde öz eleştiri yapmamakla eleştiriyordu. Kayseri olayları ve radyonun yayınları içinde hükümeti hatalı buluyordu. Özetle şunları söylüyordu. İktidar İnönü'ye Kayseri yolunda dur emrini kanunsuz verdiği için o emir tatbik edilmemiş ve yere düşmüştür. Bu emri veren mesuldür. Radyonun ve bizi tutan gazetelerin neşriyatını bir yanda tutup sadece muhalefeti tutan basını ceza tehdidi altında takip etmek bizzat adalete uygun düşmez. Gösteri yürüyüşleri kanunu da tek taraflı uygulanmaktadır. İspat hakkını kabul etmiyoruz. Etmezsek kulak gazeteleri üreyecektir. Eğer bir meclis tahkikatı açacaksak, o tahkikat taraf gözetmeden, iktidar ve muhalefet ayırmadan hükümeti ve bütün müesseseleri içine almalıdır. Tahkikat konusu kanunsuz hareketler ve kanunsuz tasarruflar olmalıdır. Bu sözler DP grubunun 1960 yılındaki toplantılarında nadir işitilen sözlerdendi. Bir önceki 7 Nisan toplantısında Zeki Erataman'ın söylediklerinden çok daha direktti. Sen mi yazdın, yemin et? Başbakan Adnan Menderes buna hemen cevap vermek istedi. Kürsüye çıktı ve ilk söz olarak Erker'in bu konuşmayı bizzat yazmış olmayacağını söyledi. Erker buna itiraz edince onu yemine davet etti. Erker de ayağa kalkıp başbakanın istediği yemini etti ve hakkındaki kendisi yazmamıştır iddiasını şiddetle reddetti. Başbakanın Şevki Erker'i yerine davet etmesi ve onun buna verdiği cevabı DP grubunun basına kapalı toplantısını tutanaklarında şöyle yer alıyor. Başvekil Adnan Menderes, İstanbul. Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın söylediklerini bize müteveccih olan ve bizi suçlandırma mahiyetinde olan bütün sözlerini şiddetle kendisine iade etmek mecburiyetindeyim. Muhterem arkadaşlar, bir fikrim daha var. Bunu yalnız kendisi yazmamıştır. Evet, kendisi yazmamıştır. Şevki Erker Erzurum, kendim yazdım. Başvekil Adnan Menderes devamla, yemin etsin. Şevki Erker Erzurum, namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Ve bu şekilde hareketleri şiddetle takbih, yani kınar ve reddederim. Başvekil Adnan Menderes devamla, neyi takbih ediyorsunuz? Şevki Erker Erzurum, başkalarından mülhem yani esinlenmiş olduğumu söylediğinizi. Nusret Kirişçioğlu Sakarya, tahta şuurunuzda yani bilinçaltınızda var. Şevki Erker Erzurum, maşallah maşallah. Halil Turgut Diyarbakır, yemin etti ki böyle bir şey yoktur. Adnan Menderes devamla, şimdi bundan evvelki bu toplantımıza medar yani sebep olan, esas olan kararımız, bundan evvelki toplantımızın mahiyeti ve hüviyeti neydi? Bu arkadaşımızın konuştuğu nelerdir? Arkadaşımızın tegafül ettiği, yani anlamadığı veya anlamazlıktan geldiği nokta yalnız bu değildir. 10 senelik hadiseleri zihninin ve ruhunun menşurundan yani prizmasından süzgecinden geçirirken fena halde tehlikeli surette bir dalalete sapmış olduğunu hadiselerin açıkça gösterdiğini ifade etmekle elem duymaktayım. Arkadaşımın hadiseleri zamanında kıymetlendirmemiş, hiçbir hadiseyi kıymetlendirememiş, bu 10 seneyi yaşamamış ve sadece bugün zembille semavetten yani göklerden bu kürsüye gelmiş gibi konuşmaktadır. nasıl bir haleti ruhiyenin, yani psikolojik durumun, kendisini bu dalalete düşürdüğünü anlamaya imkan yoktur. Sen demokrasiyi bırak, seçim çevrene bak. Başbakan konuşmasına Erker'i partiye zarar vermekle suçlayarak devam etti. Erker'in sözlerini elfaz-ı bir mana, yani anlamsız laflar diye niteledi. DP'lilerin kendi kendilerini de eleştirmesi talebinin yersiz olduğunu anlattı, şöyle dedi. Biz ne zaman işleri düzeltecek olsak basit bir mantıkla karşımıza çıkarlar. Tedbir alalım dediğimizde bu tedbiri kendimiz hakkında alalım derler. Asıl kabahatli olarak kendimizi gösterirler. Türk milleti sizin böyle konuştuğunuzu bilse size iyi not vermez. Millet yardının emniyet altına alınmasını ister. İstiklalinin müdafaa altına alınmasını ister. Sahte ve soysuz demokrasi edebiyatıyla hakikatleri bir tarafa bırakmak bizim için mümkün değildir. Bize bizden ileri bir demokrat edasıyla ders vermeye kalkma. Başbakan Şevki Erker'in söylediklerinin CHP'nin görüşleri gibi olduğunu da ima etti. İsmet Paşa'ya, Günaltay'a, Feyzioğlu'na yazdırsanız ancak Şevki Bey'inki kadar olabilirdi dedi. Ve Erker'e onun seçim çevresi olan ilden söz ederek şu soruyu sordu. Bu sefer Erzurum'u teşrif ettiniz mi? Size ne söylediler? Yol mu, su mu, hizmet mi istediler yoksa bu fikirleri mi? Başbakanın bu sorusu yol, su, hizmet gibi kavramlar ile demokrasinin gereği olan fikirleri birbirinin zıttıymış gibi gören siyaset anlayışının özetiydi. Sen demokrasiyi bırak, seçim çevrene, yol, su, hizmet götürmeye bak. Sanki ikisinden birini düşünmek ötekini düşünmeye engelmiş gibi, halka hizmet götürmek için demokrasinin gereklerini rafa kaldırmak mübahmış gibi, eğer demokrasinin gerekleri yerine getirilirse halka hizmet götürülemezmiş gibi. Bu anlayış ülkemizde demokrasinin başına gelen tehlikelerin en önemli nedenlerinden biriydi. Demokrasi tarihimizde daha sonraları da kendini gösterecekti. 1950-60 döneminin demokrasi tecrübesizliği içindeki iktidar partisine musallat olmakla kalmayacaktı. Yarım yüzyıl sonra bile iktidar partisi siyasetlerinin temeli haline gelebilecekti. Kapatmak yetmez. CHP'li siyasetçilere 10 yıl yasak da gerekir. Demokrat Parti grubunun 12 Nisan tarihli toplantısının son sözlerinden birini CHP'nin cezalandırılması isteğinin en hararetli yandaşlarından biri söyledi. Isparta Milletvekili Hamdi Ongun. Hukuk öğrenimi görmüş kıdemli bir milletvekiliydi. Başlatılacak olan tahkikatla ilgili olarak şu görüşünü vurguladı. Halk Partisi'ni sadece kapatmak kafi değildir. Bu partinin illerde ve ilçelerde ileri gelenlerini tespit edip onları hiç olmasa 10 yıl siyasi hayatta men etmek gerekir. Böylece DP grubundaki tahkikat encümeni kurmakla ilgili görüşmelerin sonuna gelindi. Encümenin kurulması için el kaldırılarak yapılan o oylamada da gene 7 DP'li milletvekilinin karara muhalif oy verdiği Rıfkı Salim Burçak'ın anılarında yazılıdır. Resmi oylama sonucu ise ertesi günkü grup başkanlığı bildirisinde gene ittifakla karar verilmiştir diye açıklandı. Grup başkanlığının bildirisi ertesi günkü gazetelerin manşetlerinde yayınlandı. Sonra da girişimin meclisteki aşamasına geçildi. Menderes Rusya'ya gidecek haberi. Gazetelerin birinci sayfalarındaki haberlerden biri de Menderes'in Rusya'ya, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne resmi bir ziyaret yapacağı haberinin yankılarıyla ilgiliydi. O geziyle ilgili açıklama bir gece önce bir Türk-Rus ortak bildirisi olarak yapılmıştı ve Amerika'daki diplomatik çevreleri heyecanlandırmıştı. Zaman Soğuk Savaş dönemiydi ve NATO ülkesi Türkiye böyle bir adımı ilk defa atıyordu. Haberlere göre Menderes Moskova'ya muhtemelen Temmuz ayı içinde gidebilirdi. O gezi gerçekleşmeyecekti ama 27 Mayıs'tan sonraki ihtilal nedenleri üzerine yapılan yorumlarda yer alacaktı. Bunun başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinde Türkiye'nin dış politikası değişiyor mu sorularının sorulmasına yol açtığı öne sürülecekti. ABD'nin müdahaleyi sessizlikle karşılamasının nedenlerinden birinin bu olduğu yorumları yapılacaktı. Tahkikatın suçluları CHP ve bir kısım basın. DP grubundaki bu görüşmelerin ışığında mecliste görüşülecek tahkikat encümeni önergesini hazırlama görevi grup yönetimine verilmişti. Grubun bir gün önce görevine başlayan yeni başkanı Bursa Milletvekili Mazlum Kayalar'dı. Hukukçuydu, hakimlik ve savcılık yapmıştı, 50 yaşındaydı. O ve grubun 55 yaşındaki kıdemli başkan vekili Denizli milletvekili doktor, yani tıp doktoru Baha Akşit bir araya geldiler. Ülkenin siyasi hayatında çok büyük sarsıntılara neden olan ünlü önergeyi grup komisyonu üyeleri ve başbakanın katkısıyla hazırladılar, imzaladılar. 15 Nisan 1960 günü meclis başkanlığına verdiler. Önergede iki kurum açıkça suçlu ilan ediliyordu. Biri CHP'ydi, öteki bir kısım basın. Sadece basın sözcüğü kullanılırsa bunun içine sayıca çoğunlukta olan DP yanlısı gazetelerde girerdi. Onların o kapsamın dışında tutulması istenmişti. Bir kısım basın sözü o yüzden kullanılmıştı. Basının o sözle kastedilen kısmı belliydi. Bizim ulusla dahil muhalefet partilerinin sözcüsü olan birkaç gazete ile Milliyet, Cumhuriyet, Vatan gibi tarafsız kalma iddiasını sürdürmeye çalışan birkaç büyük gazete ve iktidarı eleştiren iki ünlü siyasi dergi, Akis ve Kim. Tabii başta İzmir ve Adana olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde çıkan muhalefet eğilimli yerel gazete ve dergiler de hedefler arasındaydı. Ama büyüklerin muhalefetini ortadan kaldırdıktan sonra onları yola getirmek çok daha kolaydı. Bu tahkikat hareketi içinde bunlardan bir kısmı bertaraf edilir, geri kalan kısmı yola gelirse basının tümü istenilen hale gelmiş olacaktı. Bugün medya denilen kavramın altına o gün gazete ve dergilerden başka sadece radyo giriyordu. O zaten hükümetin tekeli altındaydı. İktidarın yayın organı halindeydi. Tahkikat hedefine varırsa zamanın medyası da siyasete paralel olarak dikensiz gül bahçesi haline gelecekti. Önergede CHP'ye yönelen genel suçlamanın özeti şuydu: Türk milleti birbirini takip eden iki büyük seçimde Demokrat Parti'yi iktidarda bırakmak kararında ısrar ettiğini göstermişti. CHP'liler tek parti düzeninin temelleriydi. Zihniyetlerini ve fikirlerini ne kadar değiştirmiş görünürlerse görünsünler, Türk milleti kaderini tek parti nizamının mümessillerine teslim düşüncesinde olmadığını tezahür ettirmişti, yani göstermişti. Bu tezahür karşısında tarihen tasfiye edildiklerini bir türlü idrak edemeyen devri sabık, yani eski devir adamları, başında ve içinde bulundukları siyasi teşekkülü, Türk milletinin meşru iktidarını gayri meşru ve gayri kanuni yollarla devirmek fikrine dayanan bir mücadeleye sevk etmeye çalışmışlardı. 45. ayrımın sonu, sayfa 517.